Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli. 5. Ayrım. Babamın koleje göndermesiyle başlayan dil öğrenme tutkusunu da katarsanız, birçok alanda müthiş bir okuma susuzluğu ve bilgi açlığı içindeydim. Yıllarım gece gündüz okumak ve öğrenmekle geçiyordu. Her gün bir şeyler öğrenmeyi ilke edinmiştim. Ortaokul ve lise döneminde Ankara'daki kitaplıklardan çıkmaz, tatil günlerim bile kitaplar arasına gömülerek geçirirdim. O dönemin gençleri arasında yabancı dil kitap okuyanlara pek sık rastlanmazdı. Okuldaki eğitim ise yavaş, tek düze ve gereksiz geliyordu. Bu yüzden okulu hep zorunlu bir formalite olarak gördüm. Gerçek kültür ortamı ve bilgi okul dışındaydı. Değişik diller öğrenmek istiyordum. Okul bunu vermiyordu. Okul, Türkiye'deki diploma koşullanması için de geçilmesi gereken bir köprü olarak algılanıyordu. Beni kesin bir biçimde etkisi altına alan kitaplar, birçok sanatçı ve düşünürün kendi eğitim çizgisini okul dışına çizmeye çalıştığını anlatıyordu. Stefan Zweig bunlardan biriydi. Klasik öğrenimi reddetmişti. Büyük filozof Erasmus, gerçek bilgi okuldan değil, kitaplardan edinilir diyordu. Albert Camus, Stefan Zweig gibi filozof yazarlar, George Brassens, Yves Montand, Jacques Brel gibi kültürlü müzikçiler okulu reddetmişlerdi. André Malraux da öyleydi. Bana kalsa ömrüm boyunca bir arı gibi bilgi çiçeklerini gezer, bal toplardım. Ama Stockholm'daki üniversite burslarının çekiciliği beni burada okumaya teşvik etti. Bu durum yine de felsefe ve müzik okuma isteği sonucunda iki ayrı okulda kendi eğitim programımı oluşturmamı engellemedi. Belki de bu eğilim, kitapların çocukların aklını nasıl karıştırdığı, onları nasıl kötü yola yönlendirdiğine bir örnek olarak verilebilir. Ama ben hala aynı düşüncede ısrar ediyorum. Okullarda tek boyutlu insan yetiştirme programı, hayatı anlamayan, değişik disiplinleri kavramadan, vida gibi hep aynı noktada dönüp duran bireyler yaratıyor. Bu etkilerle dolu olan kafam, lisedeki eğitimi müthiş küçümsüyor, öğretmenlere küstahlıklar yapmama neden oluyordu. Çocuk zalimliği içinde onları zor duruma düşürecek sorular hazırlıyordum. Bir gün Descartes'in bir sorusunu okudum ve sınıfta hocaya sordum. Newton'a göre bir madde başka bir maddenin çarpmasıyla harekete geçer ve başka bir madde tarafından durdurulur. Ben şu anda kolumu kaldırıyorum. Hangi maddenin çarpmasıyla bu hareket oluşuyor? Kolum kendiliğinden hareket ettiğine göre Newton yasası yanlış mıdır? Tabii sorunun Descartes'e ait olduğunu söylememiştim. Tam da Newton'u okumakta olan öğretmen şaşaladı. Ama ruh diye bir şey var diye mırıldandı. O zaman Newton yasaları doğru değil mi diyorsunuz hocam diye üstüne gittim. Fransız düşüncesinin en büyük dehası olan Descartes'in zekasıyla çarpıştığını bilmeyen zavallı adam elindeki anahtarlığı yere fırlattı. Allah belanı versin diye bağırarak sınıfı terk etti. Sınıfta büyük bir zafer kazanmıştım. Yine de böyle zaferler beni doyurmuyor ve gerekli serüven duygusunu yaratmıyordu. Daha büyük ve delice bir işe kalkışmalıydım. İlk büyük serüven. Sormuşlar yoldakine, kardeş yolun nereye? Ben bilmem, rüzgar bilir, düştüm yelin önüne. Okul dönemi sona ererken zayıf dersler ve kırıklar insanın göğsünün üstüne yüreğini daraltan bir dağ gibi oturur. Onca sıkıntı ve üzüntüden sonra yaz başlangıcında hiçbir şey yapmadan beklersiniz. Günler birbiri ardına dizilmiş tesbih taneleri gibi tek düze ve sıkıcıdır. Ne yapacağınızı bilemezsiniz. Havada insanın kanını kaynatan bir bahar kokusu sezilir. Sokaklardaki akasya ağaçlarının baygın kokusu, delikanlı gecelerinize damgasını vurur. Doğa bütün coşkusuyla tomurcukları patlatan öz suları fışkırtırken, size odanızda oturup kitap okumak, pencerenizden içeri süzülen kara sinekleri izlemek kalır. Hele benim gibi 7 dersten bütünlemeye kalmışsanız, yaşam içinden çıkılmaz bir sorun yumağına dönüşür. Karneyi alıp da o uğursuz 7 kırığı görünce hiç yapmadığım bir işi yaptım. Hayatımda ilk kez maça gittim. Bir tepki miydi, kaçış mıydı bilemiyorum. 19 Mayıs stadyumunda Ankara Gücü'nün Amerigo diye bir takımla maçı vardı. Maç başladı ve yabancı futbolcular Ankara Gücü'yle kedi fareyle oynar gibi oynuyorlardı. Maçın skoru 7-0'dı. O uğursuz 7 sayısının tekrar karşıma çıkmasında rastlantıdan öte bir anlam olmalı diye düşündüm. Eve geldim, birkaç parça eşya ve bir iki kitap aldım yanıma. Harçlığımdan biriktirdiğim çok az parayı da cebime koyup dışarı çıktım. Otobüs garajına gittiğimde hava kararmak üzereydi. İstanbul'a giden Gazanfer Bilge otobüsünün en arka sırasında yer buldum. Bir arkadaşımdan Eskihisar ve Darıca diye iki kıyı kasabasının övgüsünü dinlemiştim. Oralarda denizin tuzuyla yıkanan yaşam beni çok çekiyordu. Özellikle ihtiyaradan ve denizden sonra balıktan, denizden ve maceradan başka bir şey düşünemez olmuştum. Aklını kitaplarla bozup yollara düşen mançalı ihtiyar gibiydim. Sabaha karşı Ankara-İstanbul karayolu üzerinde bir benzincide indim otobüsten. Karanlıktı benzin istasyonu ve iki yol üstü kahvesi dışında hiçbir şey görünmüyordu. O kahvelerden birine girdim. Şoförler ve kahvede bulunan sabahçılar arasında çay içtim. Bir yandan da ben yaştaki sarışın garsona Eskihisar'ı soruyordum. Garson çocuk kahvenin arka tarafını işaret etti. Oradan aşağı denize inen bir orman yolu varmış. 5 kilometrelik bir yolmuş bu. Birazdan orman bekçileri gelir dedi. Ben seni onlarla gönderirim. Şafak sökerken iki orman bekçisi geldi. Çaylarını içtikten sonra Eskihisar'a doğru yola koyulduk. Çok yoğun, sağlıklı bir çam ormanı içinden iniyorduk. Ben bütün soruları kamp yapmaya çıkmış bir öğrenci olduğumu söyleyerek karşılıyordum. Aklı kitaplarla karışmış kaçak bir çocuk olduğumu söyleyecek halim yoktu ya. Zorlu bir yürüyüşten sonra Anibal'in mezarının olduğu yerlere, Eskihisar adlı küçük balıkçı kasabasına ulaştık. Hakkında onca şey okuduğum Anibal'e böylesine yakın olmak müthiş heyecanlandırmıştı beni. Ayrıca Eskihisar'da Karayip Denizi'ndeki o ünlü balıkçı köyünü andırıyordu. Mutluluktan ağlamak üzereydim. Hemingway'in romanının içine girmiştim. Ömrüm boyunca yaşayacağım yeri bulmuş gibiydim. Girişteki büyük çınarın altında çok hoş bir kahve vardı. Orman bekçileriyle birlikte ilk mekanımız orası oldu. Yol boyunca sohbet ede ede geldiğimiz orman bekçileri beni kahvenin sahibi Hasan'a tanıttılar. Ankara'dan gelen bir öğrenci tatile çıkmış kalacak yer arıyor. O andan itibaren birçok kez hayatımı kurtaracak olan Anadolu insanının yardım geleneği işlemeye başladı. Tanrı misafiri olduğum için herkes bana yardım etmeye çalışıyordu. Ne de olsa gariptim. Hasan bir yerlere haber gönderdi, sonra tepede ihtiyar bir kadının evinde kalabileceğimi söyledi. Evi de uzaktan gösterdiler. Kasabanın diğer evlerinden apayrı bir yerde tepede tek başına duran köhne ahşap bir yapıydı. Hemen kendimi kumsala attım, ıssız bir yere çekilip akşama kadar Hemingway okuyup denizin özgürlüğünün tadını çıkardım. Akşam Hasan'ın kahvesinde çıtır çıtır kızartılan taze balıkları yerken omuzlarım ve sırtım müthiş yanıyordu ama keyfim yerindeydi. Gecenin bir vaktinde kalacağım eve doğru yola çıktım. Tepeyi tırmanmaya başladım. Evler bitti. Ay ışığında iyice ürkütücü görünen kara, ahşap eve doğru yürürken birden mezarlığın içine düştüm. Bir macera filminden korku filmine geçmiş gibi duyuyordum kendimi. Garip bir ürpertiyle ahşap eve vardım. Kapı açıktı, itip içeri girdim. Evde çıt yoktu. Ayaklarımın altında gıcırdayan tahta döşemede yürüyerek kimse olup olmadığını sordum. Arka odalardan bir inilti geldi. Oraya doğru yürüdüm. Bir odadan içeri girince pencereden vuran ay ışığında çok garip görünen yaşlı bir kadınla karşılaştım. Sonradan yatalak olduğunu öğrendiğim kadın hiçbir şey söylemeden bana bakıyor, arada inliyordu. Oradan üst kata çıktım. İlk bulduğum yatağa attım kendimi. Sabaha kadar karabasanlarla, garip düşlerle bölünen tedirgin bir uykuya gömüldüm. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evden çıkıp gittim. Hasan'a o evde kalamayacağımı söyledim. Bir yandan da çalışmak, balıkçılık öğrenmek istiyordum. Hasan bir balıkçıyla konuştu, bana iş buldu. Çavuş diye anılan usta balıkçının teknesinde ağları toplayacak, tekneyi temizleyecek, balıkta ona yardım edecektim. Büyük bir sevinçle işe başladım. Sonra çavuştan teknede yatmak için izin aldım. Şimdi bile çok dost ve yardımsever bir ağabey olarak andığım bu usta balıkçı bana çok yardım etti. Sabah kör hayırda açılıyor, parakete ve ağları çekiyorduk. Çavuş bana balık yataklarını, ağ çekmeyi, ağ sermeyi, tanımadığım deniz yaratıklarını öğretiyor, kimi zaman da deniz dibinde zıpkınla balık vurmayı gösteriyordu. Denizden çektiğimiz ağları temizleyip işe yarayanları tekneye, yaramayanları denize atmayı öğretirken hep başımda duruyordu. Bir gün ağda gri, kalkana benzeyen garip bir yaratık belirdi. Tutacak yeri yok gibiydi. Yalnız bir delik görünüyordu. Tam elimi o deliğe atıyordum ki çavuş telaşla elimi yakaladı. O deliğe parmağımı sokarsam balık elimi koparırmış. Geceleri teknede açık havada yatıyor, yıldızları seyrederek denize, tuza, yakamoza bulanmış maceramın tadını çıkarıyordum. Ömrüm boyunca Eskihisar'da kalmaya, balıkçılık yapmaya ve kitap yazmaya karar vermiştim. Başka bir yaşam istemiyordum. Beni üzen tek şey aileme yaptığım kötülüktü. O yaşlarda serüven tutkusuyla çok fazla farkına varamadığım bu kötülük, az da olsa içimi sıkıyor, suçluluk duygusuyla kıvranmama neden oluyordu. 2 ay sonra Ankara'ya gitmeye ve ailemle konuşup her şeyi anlatmaya karar verdim. Sonradan bu 2 ay içinde deliğe döndüklerini ve her yerde beni aradıklarını öğrenecektim. Orman yollarından yürüyerek karayoluna çıktım. Benzincide durup benzin alan otomobillerden birine yaklaşarak öğrenci olduğumu, Ankara'ya gitmem gerektiğini söyledim. Aldılar. Böylece Ankara'ya doğru yola çıktık. Otomobili Koporal adlı bir pilot kullanıyordu. Arkada da annesi oturmaktaydı. Ankara'da aradığım bir arkadaşla büyük sinema önünde buluşmayı kararlaştırdık. Orada kalabalık arasında beklerken birden Gökhan amcamı gördüm. Arkadaşımın beni ele verdiğini anladım, koşmaya başladım. Amcam da arkamdan koştu, Sıhhiye de yakaladı beni. Eve gittik. Salona girdiğimizde annem, babam ve 3 kardeşim sofra başında oturuyordu. Yemeğe başlamak üzerelerdi. Babam göz ucuyla bana baktı. Anneme dönerek, "Şükrü'ye bir tabak daha koy," dedi. O yemek boyunca içine düştüğüm utancı, yerin dibine girme isteğimi anlatamam. Hepsi benden küçük olan Asım, Seyhan, Ferhat kaçak bakışlarla beni süzüyor ama konuşmaya cesaret edemiyorlardı. Yemek boyunca tek söz edilmedi ve aile beni sessizlikle ezerek cezalandırdı. Sonra her şey normale döndü. Ben hızlı bir ders çalışma dönemine girdim. Geceyi gündüze katarak sınıfı geçtim. Eskişehir ve Anibal'de çocukluk düşlerimin çılgın bir macerası olarak anılara gömüldü. Dünyanın bütün nevrotikleri, birleşin. Söyle canım, söyle bana. Anlat, nedir genç olmak? Adı Luis Meguino'ydu. Sakallı, dost bakışlı bir İspanyol film yapımcısıydı. Soruyu ilk kez o getirdi aklıma. Çocukluğunuzda hiç sizi diğer çocuklardan ayrı bırakan bir hastalık ya da benzer bir şey geçirdiniz mi? Berlin'de yarı buzlu linç akviviti içilen bir Norveç lokantasında oturuyorduk. Avrupa Film Ödülleri eleme jürisinin başkanlığını yapıyordum. Masamızın çevresinde Louis'den başka Rus, Belçikalı, İzlandalı ve Hollandalı jüri üyeleri oturuyordu. Louis'e bu gereksiz sorunun nereden çıktığını sorduk. "Bir düşünün bakalım," dedi. "Sebebini sonra açıklayacağım." Bir süre sonra itiraflar dökülmeye başladı. Senarist, film yönetmeni ve oyuncu olan jüri üyelerinden her biri, çocukluklarında ya büyük bir hastalık geçirmiş, ya ameliyat olmuş ya da başka nedenlerden dolayı kendini diğer çocuklardan ayrı hissetmişti. "İşte," dedi Louis, "yine yanılmadım. Bu soruyu yaklaşık 25 yıldır herkese soruyorum. Daha çocukluğunda böyle bir olay yaşamamış sanatçıya rastlamadım." Louis'in bakış açısına göre normal bir çocukluk geçiremeyen, kendilerini diğer çocuklardan ayrı gören insanlarda bir takım nevrozlar gelişiyordu. Bu nevrozlar bir süre sonra onları sanat yapmaya itiyordu. Bu yüzden bütün sanatçılar nevrotikti. sanat nevrozlarını dışarı vurmanın bir aracıydı sadece. Louis yakında bir film yapacağını söylüyordu. Dünyanın bütün nevrotikleri birleşin olacaktı adı. Louis'in sorusu hepimizi çocukluk yıllarımıza götürmüştü. Buzlu linje, akvavitinin yarattığı sisler arasından eski anılarımızı avlıyorduk. Benim diğer çocuklardan ayrı kalmamı gerektiren öyle çok şey olmuştu ki, bu soru sorulmadan önce bana çok doğal geliyordu bu durum. Her zaman bütün arkadaşlarımdan ayrı duyumsamıştım kendimi. Hiçbir sporu ya da oyunu onlar gibi kendimi kaptırarak oynamamıştım. O delice coşkularına gıpta etmiştim her zaman ama becerememiştim. Çoğu zaman onları taklit ediyor, kısa cümlelerle, bıçkın ve aldırmaz tavırlarla konuşmak istiyordum ama üzerimden akıyordu. Uzun cümlelerle ayrıntılar üzerinde durarak konuşma alışkanlığım vardı. Beceremediğim bir başka konu da argoydu. Doğru dürüst küfredemiyordum. Okul yıllarım boyunca çocuk itiş kakışları dışında hiç dövüşmemiştim. Ayrı olma durumu öylesine bildik bir duyguydu ki üzerinde düşünmemiştim bile. Louise'in sorusu üzerine çocukluğumda ne kadar çok ameliyat olduğumu hatırladım. Bu sağlıksız doğumdan geliyordu herhalde. Çünkü 1 kilo 300 gram doğmuşum. Üstelik boynuma kordon dolanmış. Doğduğum zaman nefes alamayan mosmor bir et parçasıymışım. Ebenin marifetiyle bir mucize eseri hayatta kaldıktan sonra bu mor doğumun etkileri beni bir sürü ameliyata sürükleyecekti. 1-2 yılda bir oramdan buramdan ameliyat ederlerdi beni. Ne var ki sebep sadece mor doğum değildi. Kendi başıma açtığım belalar da vardı. Ankara bahçeli evlerde oturuyorduk. 2 katlı bir evin üst katında kiracıydık. Babam adliye müfettişiydi ve çoğu zaman teftişte oluyordu. Eve 2 ayda bir gelebiliyordu. Annem, 3 küçük kardeşim ve evlatlığımız Huriye abla ile birlikte zor bir hayat sürüyorduk. Annem ortaokul dönemi haylazlıklarımla başa çıkamıyor, beni eve kapatmak istiyordu. Yine de balkondan atlayıp kaçmanın yolunu buluyordum. Bu kaçışlardan birinde arkadaşlarla buluştuk. O günlerdeki tehlikeli oyunumuza kaptırdık kendimizi. 2 takıma ayrılıyorduk. Bir bahçede yaklaşık 100 metre arayla sipere giriyor, ellerimizdeki sapanlarla birbirimizi taş yağmuruna tutuyorduk. Gerçek bir savaştı bu. Yıldırım gibi gelen sapan taşları kafalarımızın üzerinden uçuşuyor ve her seferinde bir ölümden ya da sakatlıktan son anda kurtuluyorduk. Benim şansım ötekiler kadar yolunda gitmedi ve bir anda ne olduğunu anlayamadığım bir patlamayla dünyam karardı. Sanki başımın içinde tonlarca dinamit infilak etmişti. Bayılmışım. Bir süre sonra kendime geldiğimi hatırlıyorum. Telaşlı sesler duyuyordum. Adım tekrarlanıyordu. Başım birinin kucağındaydı. "Abi, abi," diyordu bir ses. Dehşet içindeydi. Asım'ın sesi olduğunu fark ediyor ama onu göremiyordum. Hiçbir şey göremiyordum. Kör olduğumu kavradım ve aklıma gelen ilk düşünce şu oldu. Artık evlenemem. Neden böyle düşündüğümü bilmiyorum. O yaşta evlenmek üzerine kafa yormuyordum. Hatta hiç aklıma gelmiyordu. Ama nedense bulanık zihnimde ilk beliren cümle buydu işte. O zamanlar Dostoyevski'nin idam mangası karşısında kurşuna dizilmeden önceki son düşüncesinin karşı damda duran garip görünümlü bir kuş olduğunu bilmiyordum. Okumamıştım henüz. Son anda çarın affıyla ölümden kurtulan Dostoyevski bu ilginç psikolojik kaçışı anlatmıştı kitaplarında. 5. ayrımın sonu sayfa 48, devamı 6. ayrımda.